İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 10. dizin, sayfa 193. 11. kısım. Kasaba derin uykusundaydı. Topal şafağa karşı yatağından çıktı, giyindi, kuşandı, yola düştü. Kürt Rüstem'in evinin yanındaki mezarlığa girerken ilk horozlar ötüyordu. "Oo Rüstem, Kürt Rüstem. Ha, buradayım, kimdir ki o?"
"Benim, ben Topal Ali."
"Buyurmuş olsun Topal Ağa, sen hoş gelmiş, safalar getirmişsin benim evime." Eve yaklaşmış Topal Ali'ye koştu, eline yapıştı. "Sabah sabah bir iyi haber mi Topal Ağa?"
"İyi iyi," dedi Topal, eve yürüdü.
Arkasından gelen Kürt Rüstem, "Bir kahve Topal Ağa, süt, çay, sen kahvaltı bile yapmadın." Büyük ağacın altındaki tahta kanepelerin üstüne oturdular. Kürt Rüstem'in karısı çoktan uyanmış, uçkurlarını tutarak alt yandaki dereye koşan çocuklarına çorba pişiriyordu. Topal Ali'yi görünce ocağa bir de çaydanlık sürdü. Küçük bir tencerede de süt kaynatıyordu.
"Avrat, cezveyi de, sade olacak. Ağalar şekersiz içer, ben bilirim."
Kahvaltı gelinceye kadar havadan sudan konuştular. Kadın sofrayı önlerinden aldıktan sonradır ki Topal Ali ıkınıp sıkınarak söze başladı. "Duydum ki Rüstem, sen sana yakışmayacak bir iş yapmışsın. Bu sabah ben sana bunun için geldim."
"Hangisiymiş o iş?"
"Sen Murtaza Ağa'nın canına bekçi durmuşsun."
"Doğrudur, aha durmuşum."
Topal Ali başını yukarıya kaldırdı, dikti. "Oldu mu bu yani, yakıştı mı bu sana? Sen el aleme uşak durmak için mi bunca yıl Bayramoğlu gibi bir eşkıyayla dağda, can pazarında gezdin?" dedi.
"Benim çocuklarım açtır. Aha ben de bu mezarlığın içinde otururum, ölülerin içinde. Uşaklık senin gibi ağaya yakışır da neden benim gibi gariban Kürt Rüstem'e yakışmasın?"
Ali üstündeki ağacın iri dallarına ağaca sarılarak ta duruğa çıkmış, gür, sağlıklı çiçek açmış asmaya bakıyor, sanki onu dinlemiyordu.
"Bir kere ben Bayramoğlu gibi bir büyük adamın çetesi değil, üstelik topal bir fıkara köylüyüm."
"Sen de İnce Mehmet gibi bir eşkıyanın adamısın. Bu kasabada bilmeyen var mı sanıyorsun? Çiçekli Mahmud Ağa'yı birlikte öldürdünüz. Bir kurşun sen, bir kurşun o. Bunu da kasabada herkes biliyor. Sen İnce Mehmet'in önüne düşmüş, Murtaza Ağa'nın evine götürürken seni herkes görmüş."
"Sana bir şey soracağım."
"Sor bakalım Topal Ağa. Şimdi İnce Murtaza Ağa'yı öldürmeye gelse, sen de onun bekçisi olsan ne yaparsın?"
"İnce Mehmet Murtaza Ağa'nın konağına giremez."
"Neden giremesin?"
"Benim elimdeki silah, silah değil midir Topal Ağa?"
"Yani sen Murtaza Ağa için İnce Mehmet'i mi öldüreceksin?"
"Ben ne için para alıyorum Murtaza Ağa'dan? İnce Mehmet Murtaza Ağa'yı vurmaya gelsin de ben de buyur ağa, Murtaza Ağa bu odada uyuyor. Hoş geldin, safalar getirdim, buyur öldür onu demek için mi?"
"O zaman da İnce Mehmet seni daha önce öldürür."
"O hiç belli olmaz Topal Ağa. Allah ya ona verir ya bana. Hem de sen İnce Mehmet'in öldüğünü ya da yittiğini duymadın mı? Daha da onun namına eşkıyalık yapanın Ferhat Hoca olduğunu bilmiyor musun?"
Topal Ali bu sözleri duyunca boncuk boncuk terledi, hem de dudakları morardı.
"Bütün bunları sen nereden biliyorsun?" diye kırık bir sesle sordu.
"Oho!" diye güldü Kürt Rüstem. "Bunu çarşıda herkes biliyor. Git kör salim berber dükkanına, sana bunların hepsini bir bir söylesin. Senin de..."
"Bana da ne olmuş?"
"Senin de İnce Mehmet'in kasabadaki baş adamı olduğunu bilmeyen var mı sanıyorsun? Ama korkma, bunu yalnız biz biliyoruz. Ağalara, beylere de kimse söylemiyor. Bir de Murtaza Ağa biliyor."
"Kim söylemiş ona?"
"Hiç kimse söylememiş, o kendisi biliyor. Murtaza Ağa senin kendisini erinde geçinde öldüreceğini biliyor. Sen onu öldüreceksin. İnce Mehmet onu öldüresin, hayfını öcünü ondan alasın diye onu öldürmemiş, bırakmış sana. Murtaza Ağa İnce Mehmet'ten değil, senden korkusundan senin için tuttu beni."
"Bunun için ne veriyor sana?"
"Her bir şey, tarla, ev, para, at, her şey."
"Ben de veririm sana."
"Söz vermişim Murtaza Ağa'ya." Aralarında uzun bir söz cebelleşmesi geçti. Topal Ali neler önermedi ona. Murtaza Ağa bir vermişse o 10 verdi. Kürt Rüstem söz vermişim dedi de başka bir şey demedi.
"Öyleyse biz seninle karşı karşıyayız, öyle mi şerbetçi Kürt Rüstem?"
"Öyle," dedi Rüstem. Ceketini sinirli sinirli çekiştirirken belindeki tabanca gözüktü.
"Bak o belindeki tabancayı senden önce bana vermişti Murtaza."
"Biliyorum Topal Ağa."
"Bana ne yaptığını da biliyor musun?"
"Onu da biliyorum Topal Ağa. Seni anadan doğma soydu, çarşıya attı, öyle değil mi?"
"Öyle. İnce Mehmet Topal Ali korkusu geçsin, bana yaptığını tıpkı sana da yapacak."
"Ben Topal Ali değilim," diye gürledi Rüstem. "Ben de onu orada hemen vuracağım. Sen kurnazsın, sen vuracaksın onu. Onu da İnce Mehmet'in üstüne atacaksın."
Ali çok az öfkelenirdi. Bu kürde o kadar öfkelenmişti ki öfkesini belki ömründe ilk kez yenemeyerek ayağa fırladı.
"Öyleyse Allah ya sana ya bana verir Kürt," diye bağırdı. "Çocuklarının günahı senin boynuna, senin boynuna," diye Topal ayağını yere vurdu. "Çocuklarının günahı senin boynuna, senin boynuna."
Mezarlığa yürüdü. O kadar hızla yürüyordu ki topallığı hiç belli olmuyordu. Bir anda da oradan uzaklaştı. Mezar taşlarının arkasında gitti gitti. Bu olaydan sonra Topal Ali'yi bir kaygıdır aldı. Düşünüyor düşünüyor bir çıkar yol bulamıyordu. Murtaza Ağa eğer Kürt Rüstem'i koruyucu yaparsa işi zordu. Onu öldürmeden bu yiğit, bu mert adamı Murtaza Ağa'yı kimse öldüremezdi. Onu öldürmek de hem o kadar kolay değildi hem de başka sakıncaları vardı. Bir kere başta Bayramoğlu sonra da öteki çete adamları onun kanını ararlardı. Çete dağdan inmişti ya hiçbir biçimde daha dağılmamıştı. Böylece birkaç gün kendi kendine kıvrandı durdu. Hüsnü Hatun ona hemen yetişmeseydi kim bir hali nice olur başına ne işler gelirdi. Hüsnü Hatun'dan gelen kadın, Hüsnü Hatun dedi ki bu son artık bir daha ona kimseyi göndermeyeceğim. Ağa da zaten Kürt Rüstem'i tutuyor. Günlerdir onun önüne ben geçiyorum bu son. Beni kırmasın bu gece ortadan el ayak çekilince konağa gelsin de konuşalım. Ben koca bir Türkmen beyinin kızıyım. Beni koskoca Çukurova'da kıran olmadı. Ne beni ne de soyumu. Ali Ağa da eğer soyunda azıcık yiğitlik, kendisinde insanlık var ise beni kırmasın gelsin dedi. Topal Ali sen git dedi. Hatun'a selam söyle, ellerinden öperim. Bu gece yarısı konağa geliyorum. Murtaza Ağa da evde olursa daha iyi olur. Tam gece yarısı konağın kapısını çaldı Topal Ali. Kapı hemen açıldı. Merdivenin başında Hatun'la Murtaza Ağa bekliyordu. Murtaza Ağa da Hatun da giyinmiş kuşanmışlardı. Hatun kenarları altın işleme başörtüsünü bağlamış, altın zincirli beşi bir yerdelerini boynundan aşağı sarkıtmış, altın bileziklerini bileklerine kadar takmıştı. Hatun her zaman değerli konuklarını bu kılıkta karşılardı. Murtaza Ağa bir iki basamak inerek Ali'nin koluna girdi, yukarıya öyle çıktılar. ''Hoş gelmiş benim öz bir kardeşim.'' diyor Ali'nin yöresinde dönüyordu. ''Biliyordum bizi böyle sonuna kadar mahzun koymayacağını biliyordum. Etin tırnaktan canın tenden ayrılmayacağını biliyordum. Bir küçük şakanın kırgınlığının yıllar sürmeyeceğini. Şimdi ben gidiyorum hatunun seninle konuşacağı var. Allah ısmarladık biz sonra çok konuşuruz seninle çok konuşacağımız var. Diyorlar ki İnce Mehmet'i Ferhat Hoca öldürmüş. Bir de diyorlar ki İnce Mehmet Ankara'ya gitmiş. Seninle çok konuşacağımız var sen gideli çok şey birikti.'' Ellerini havaya açtı. Allah'ım sana çok şükür. Sana çok şükür şu dünya gözüyle kardeşim Ali'yi bir daha gördüm ya. Senden artık başka bir şey istemem. Allah'ım sana çok şükür. Sana hamdü senalar olsun. Bir sevinç kasırgasına dönerek ikişer ikişer atlayarak merdivenleri inerken bir an durdu. Yukarıya bağırdı. İnce Mehmet'in atını da yakalamış getirmişler. Ben onu görmeye gidiyorum. O atın yakalanabileceğine inanmıyorum ya. Kapıyı arkasından hızla çekti. ''Ya Ali kardeşim bu evde bir dediğin iki olmayacak. Ne istersen senin olacak. Demek yiğit çizme şapka istemiyorsun. Hakkın var kardeşim hem de yerden göğe kadar. Atını da silahını da kendin alacaksın o da doğru. Ağanın tabancasını da istemiyorsun. Çiftlikten topraktan da evde istemiyorsun. Seni anlıyorum. Demek dolgun bir maaş istiyorsun. Kaymakam yüzbaşı doktor gibi.'' ''Onlar gibi.'' dedi başı yerde Ali utangaç. ''Yarın hemen.'' Bir de Kürt Rüstem bu evin semtine uğramayacak. Eğer onu bu kapıdan geçerken bile görürsem vururum. O İnce Mehmet'in has adamı. Bayramoğlu da öyle. Kürt Rüstem de bu kapıdan geçemeyecek. Ali bu da sana söz. Sağ ol hatunum. Ali sana bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğimi şimdiye kadar kimseye açmadım. Ağaya bile, çocuklarıma bile. Buyur hatunum. Hatunun yüzü kıpkırmızı olmuş, gözleri de çakmak çakmaktı. O gece var ya, Çiçekli Mahmut Ağa'nın öldürüldüğü gece. Ben seni gördüm. Bu sözleri duyar duymaz Ali'nin başından kaynar sular döküldü. Topal bacağından bir damar kasıklarına kadar çekildi, kasıldı. Yüreği göğsünü hızla dövmeye başladı. Ben pencerenin önünde duruyor dışarıyı seyrediyordum. İçime bir karanlık gelmiş çökmüş beni uyutmuyordu. Sizi görünce elim ayağım çözüldü. Sen önde öteki adam arkada merdivenleri çıktınız. Sen odanın kapısını açtın yanındaki adam içeriye girdi. Karanlıktı yanındaki adamın yüzünü göremedim. Boyu senden kısaydı. Seni de topallamandan tanıdım. Bir de duyulur duyulmaz sesin geldi kulağıma. O kısa adama bir iki söz söyledin. Ardından hemen kurşunlar patladı. Benim de dizlerim çözüldü. Pencerenin önünde kala kaldım. O sen miydin Ali? Senden gizlim saklım yok hatunum. O bendim dedi Ali. Bir şeyi anlamadım hatunum. Niçin kimseye söylemedin bunu? Bilmem bilemem ama söylemedim. Seni başkaları da görmüş çarşının içinde. Yolda bize o adamlarla gelirken o günlerde ay ışığı vardı. Seni tanımışlar, geldiler bize ağalara, beylere söylediler. Ben de ben onları gördüm dedim. Gördüğüme de and içtim. Ali onların arasında yoktu dedim. Neden bütün bunları benim için yaptın hatunum? Bilemiyorum Ali kardeş, yaptım işte. Ötekilerin beni gördüklerini biliyordum da seni bilmiyordum. Ben de inkarı basınca seni hapisten kurtardım. Sağ ol hatunum, senin bu iyiliğinin altında kalmayacağım. Kalacaksın Ali, sen elinde geçinde Murtaza'yı öldüreceksin. Belki binde bir yüreğine bir iyilik gelir de, belki benim için, belki çocukları için, belki de iyi, yüreği temiz bir adam olduğu için öldürmezsin. O ölümden, o senden çok korkuyor. Sen bütün bunları bile bile niye evine Murtaza ağaya koruyucu olaraktan alıyorsun beni? Ölümden çok korkuyor, her gün 1000 kere ölüyor. Ölüm korkusundan sabahlara kadar gözlerine uyku girmiyor. Ha öldürmeye geldiler, ha gelecekler, çılgına dönüyor. Sen elinin altında olunca korkmuyor. Ben düşündüm ki Murtaza ağayı sen nasıl olsa öldüreceksin. Hiç olmazsa fıkara 1 kere ölsün. Belki de haklısın hatunum, ben kalkıyorum. Koruyuculuğu kabul ettin mi? Ayağa kalkan Topal Ali önce başını yere eğdi, uzun bir süre soluk bile almadan düşündü. Farkında olmadan Topal ayağını birkaç kere öne arkaya salladı. Başını kaldırdı, gözlerini hatunun gözlerinin içine dikti. Kabul ediyorum hatunum, hem de senin o gülden nazik soylu Türkmen beyi kızı hatırın için. Bu gece burada kalsana, vakit çok geçti. Molla Duran Efendi'ye gitmeliyim, ondan helallığımı almalıyım. Ne diyor bütün bu olan bitene Molla Duran? Onun için bir ağa, bir bey, bir zengin ölsün de isterse babası olsun. Onun için düğün bayram. O da benim Murtaza ağayı öldüreceğimi biliyor. O günü de 4 gözle bekliyor. İyi geceler hatunum, yarın gelirim. Topal ayağını yorgun sürükleyerek çıktı. Merdivenleri hiç ses çıkarmadan ağır ağır indi. Onun ayak seslerinden gittiğini anlayan Murtaza ağa yandaki odada heyecanından 9 doğuruyor. Odanın içini hızla fır dönüyordu. Odadan koşarak birkaç adımda Hüsnü hatunun yanına geldi. Ne oldu hatun diye gözleri kocaman açılmış ona sordu. Oldu ağa, kabul etti. Çok şükür Allah'ıma diye Murtaza ellerini havaya açtı. Çok şükür canımı bağışlayan Allah'ıma. Hüsnü hatuna sarıldı, onu öptü. Sağ olasın, sağ olasın hatun. Sen olmasaydın bu dinsiz yola gelmez, koruyuculuğu kabul etmez, sonunda da beni öldürürdü. Şimdi ekmeğimizi yemeyi, kahvemizi içmeyi kabul eylediğine göre bizi öldürmez değil mi? Öldürmez, hem de hiç öldürmez. Topal Ali bize kardeş oldu diye karşılık verdi Hüsnü hatun. Bu gününe, bu dirliğine çok şükür Allah'ım. İnce Mehmet'in de atını hiç yakalayamayacaklar. Paramız da yanımızda kalacak. Ben de o paranın bir kısmını Ali kardeşimize vereceğim. Uyumadan ilk ışıklara kadar odada yan yana oturup konuştular. Hatun onun içindeki onulmaz korkuyu söküp atmak istiyordu. İstiyordu ya, bunun da kolay olmayacağını biliyordu. Ali'ye güveni birkaç gün sürecek, ondan sonra gene önce İnce Mehmet'ten, ardından da Topal Ali'den korkmaya başlayacaktı. Çiçekli Mahmud Ağa'nın onun yanında öldürülüşü çok kötü olmuş, yaraya tuz biber ekmişti. Kahvaltı erkenden yaptılar. Murtaza Ağa hemen giyindi, kuşandı. İnce Mehmet'in atı komisyonuna gitmek için yola çıktı. Kim bilir bugün de komisyona ne iki yüzlüler, dolandırıcılar, ne yılanlar, ne aşağılık adamlar, ne kurağda atlar getirecekler. Ben bugün onlara gösteririm. İnce Mehmet'in atını kim yakalayabilir? Behey akmaklar. Jandarma dairesine geldiğinde komisyonu kendisini bekler buldu. Komisyona atlar üstüne tecrübesine binaen Molla Duran Efendi'yi de almışlardı. Duran Efendi onu görünce güldü. Bakıyorum ki bugün bambaşkasın. Bakıyorum ki bugün sevincinden yanına yaklaşılmıyor. Bakıyorum ki tatlı canı garantiye almışsın ki kanat takmış uçuyorsun. Bakıyorum ki Topal Ali kardeşimizi gene yola getirmişsiniz. Can candan, et tırnaktan ayrılmaz diye yerine oturdu Murtaza. Molla Duran onun Ali'yi ayarttığına kızmış göründü. Bakıyorum ki avcı kediyi farenin deliğinin ağzına bağlamışsın. Murtaza ona acıyarak tepeden baktı. Sen öyle bil. Gene 15-20 köylü ellerinde birer çıplak, karnı karnına geçmiş, yaşlılıktan ayakla duramayan Yağız Beygir'le gelmişler, jandarma komutanlığının avlusunda duruyorlardı. O adam daha duruyor mu diye sordu Murtaza. O adam bu avluda ölecek, onu hiçbir güç buradan ayıramaz. Ya atını alıp parasını vereceğiz ya da o buradan ayrılmayacak. Haydi inelim de atlara bakalım dedi Taşkın Ali Bey. Başımıza bir bela aldık ki bela derim sana. Bu işin altından nasıl kalkacağız Allah bilir. Önde yüzbaşı, yanında Kertiş Ali, muallim Rüstem Bey kendiliğinden talip olmuştu komisyon üyeliğine. Bu işi işlerinde en ciddiye alan kişiydi muallim Rüstem Bey. Ötekiler avluya indiler, karakol kapısının önüne sıralanmış sandalyeye oturdular. Önlerindeki üstüne yeşil bir örtü atılmış masanın üstünde bir kırbaç, bir sürahi suyla bir bardak, birkaç tane de kül tablası duruyordu. Getirin bakalım. Baştaki atın başını çok yaşlı, avurda avurduna geçmiş, uzun tel tel sakallı, beli biraz öne doğru bükülmüş, yırtık şalvarlı, yırtık yün şapkası ta kaşlarının üstüne kadar düşmüş bir kişi tutuyordu. Atların yanındaki düzenleyici jandarma adama ''Çek!'' dedi küçümseyerek. Adam atın boynuna doladığı kıl örmeyi çekti. At bir türlü yerinden kımıldayamıyordu. Çekiyor, sövüyor, atın karnını tekmeliyor, kulaklarına asılıyor, ölümcül at bir türlü yerinden kıpırdamıyordu. Sonunda jandarmanın öbür at sahiplerinin yardımıyla at ayağı ayağına dolanarak birkaç adım atabildi.
Yani şimdi bu at incememedin atımı?
İncememedin atı diye diretti yaşlı adam. En has, en ahala, en küheylan incememed atı budur işte.
Nereden belli incememedin atı olduğu bunun?
Çünkü at incememedin öz bir atıdır da oradan belli. Yani incememedin atının alnında peygamber mührü mü var?
Seyit Seydi ayağa kalktı. İncememedin atının alnında peygamber mührü yok ya, ağzında tam damağında koskocaman bir mühür var. Şimdi bakacağız bakalım bu incememedin atı mı değil mi?
İki jandarma atın ağzını açtı baktı.
Yok dedi, götürün.
Yaşlı adam bu incememedin atıydı diye inler gibi konuştu.
Eyvah, siz incememedin atını hiçbir zaman bulamayacaksınız. Çünkü incememedin atı buydu, kaçırdınız.
Eyvah ki eyvah. Atın boynundaki kıl örmeyi tuttu, çekti çekti, terledi bağırdı. At yerinden kıpırdamadı. Yalvarırcasına komisyona, jandarmalara, köylülere baktı. Komutanlık avlusunun öte yüzüne büyük, üst üste bir kalabalık doldurmuştu. Onların üstünde yalvarırcasına gözlerini gezdirdi. Baktı ki kimse onunla ilgilenmiyor. Seyit Seydi de peygamber mührü var mı yok mu diye başka bir atın ağzına bakıyor.
Bakın diye gürledi yaşlı adam kendinden umulmadık bir sesle. Bana bir iyice kulak verin, bu at incememedin öz bir atıdır. Nereden belli diyeceksiniz. Çünkü leyim bu at onun atıdır. Siz parayı vermemek için bu atın ağzında mühür yok diyorsunuz. Oysa bu atın ağzında da mührü var.
Gitti atın kuyruğunu kaldırdı.
Bakın bakın götünde de mührü var.
Kuyruğu bıraktı, atın başına koştu, boynundaki kıl örmeyi çözdü. Bu at incememedin atıdır, bunu iyi bilesiniz. Ben bu atı size armağan ettim. Atın sağrısına bir tokat aşk edip oradan uzaklaştı. Bir anda da avlu duvarının arkasındaki kalabalığın içinde gitti. Seyit Seydi büyük ciddiyetle işini seven bir insanın ağır başlılığı vakarıyla öteki atların da ağzını teker teker açtırıp damaklarında peygamber mührü var mı yok mu diye baktı. Ne yazık ki hiçbir atın damağında peygamber mührü yoktu. At sahipleri ses çıkarmadan atlarını aldılar gittiler. Kimisi daha avluyu çıkar çıkmaz, kimisi çarşının içinde, kimisi de kasabayı çıkınca çayın kıyısında getirdikleri atları bıraktılar. İnce Mehmet'in atının başına para konduğu günden bu yana kasaba İnce Mehmet'in atlarını yakalayıp getirenlerle dolmuş taşmış, bu gelen kişilerin birçoğu da getirdikleri kurada, yağır, topal, kör, solağan beygirleri kasabada bırakıp gitmişlerdi. Kasabanın yöresindeki tepeler, çayın kıyıları, kasabanın ev araları, alanları bırakılmış beygirlerle dolmuştu. Bu bıçağın, solağın, ölümcül beygirlerin aşağı yukarı hepsi de yağırdı ve bu beygirlerin sırtlarına saksağanlar konuyorlar, orada beygirlerin sırtlarında kanatları savrularak zavalların sırtlarını gagalıyorlardı. Kimi saksağanlar atların sırtındaki işlerine öyle dalmış oluyorlardı ki, kimi zaman da kendilerini atla birlikte çarşının ortasında buluyor, telaşla uçuşup gidiyorlardı. Sıra komutanlık avlusundan o gün bugündür ayrılmayan Kedi Kadri'deydi. Kedi Kadri ovadaki köylerden birisindendi. Çok yaşlı olduğu söyleniyordu ya, tam bir köse olduğundan yaşını hiç belli etmiyordu. Boyu da çok kısaydı, bacakları da çarpıktı. Burnu bir yana kaymış, gözleri çukura kaçmıştı, saçları da diken dikendi.
"Seyit Seydi Efendi," diye yalvardı, "bu ata bir daha bak, tabandan altını öpeyim bak. Sen bugün de şu peygamber mührünü icat eyledin."
Atın ağzını açtı baktı.
"Gel de bak, atana babana rahmet. Sen iyi akıl ettin incememedin atının ağzında peygamber aleyhisselamın mührü olduğunu."
"Evet ve de evet, İnce Mehmet'in atının ağzında nal kadar bir mühür vardır. Ben de kendi gözümle gördüm. İşte bu atın şimdi İnce Mehmet'in atı oldu, anlaşıldı.
Siz bu at İnce Mehmet'in atı değildir deyince ben de size kanaraktan iyi ki atı alıp götürmemişim."
Atın ağzını bıraktı, geldi komisyonun önüne dikildi.
"Bakın o gün ben sizin aklınıza uysaydım ne büyük felaket olacaktı. Ben İnce Mehmet'in atını alıp götürecektim. Siz de kıyamete kadar ağzı Allah mühürlü atı arayacaktınız. Ben bu atı şu Düllür Dağı'nın doruğunda, Çakmaktaşı Sivrikaya'nın keskin ucunda görünce, işte İnce Mehmet'in atı budur dedim. Yanına kadar çıktım, at bana boynunu uzattı, üstüne bindim. Gözlerimi kapattığımı biliyorum, gözlerimi açtım ki bir de ne göreyim."
"Kısa kes." "Kısa kesemem Taşkın Halil Bey, burada benim canım üstüne oyun var. Nasıl kısa keserim? Şimdi ben can pazarındayım, siz de can pazarındasınız. Ya İnce Mehmet'in atını yakalayamazsanız, o zaman neye varır haliniz sizin de?"
"Ya susamam Taşkın Ali Bey'im, susamam."
"Konuşsun," dedi Murtaza Ağa gülerek.
"Konuşsun," dedi Molla Duran Efendi.
"Konuş," diye buyurdu yüzbaşı sert.
"Sağ ol yüzbaşım," dedi Kedi Kadir, elini yan giydiği sağ kulağının üstüne inmiş şapkasının kırık siperliğine götürerek bir asker selamı verdi yüzbaşıya.
Sağ ol, var ol. Yüzbaşıma söyleyeyim ki iyi ki bu fırsatı kaçırmadınız. Ananız sizi çünküleyim ki Kadir gecesi doğurmuş. Bu atın başına bu at hiçbir zaman yüce dağ başlarındaki çakmak taşıdan keskin kayalıkların üstünden inmez. Hiçbir insanoğlu da oraya ulaşamaz. 1500 lira koydunuz. İşte şu, şurada duran atın başına sonra 3000 ettiniz. Az daha beklesem 5000, 10000, 100000 lira yapacaksınız. Ama ben beklemem, ben vatanperverane bir kişiyim. Ben şu dağlarda göğsümü düşmana karşı tunç siper etmiş bir kişiyim. İnce Mehmet'in atını yakalamışım da getirip vatanıma vermez miyim? Ben dağın doruğunda atın sırtına binip de gözümü köyün içinde açınca bunda bir şey, bunda bir hikmeti hüdalık iş var dedim. Bizim köyde de bir hoca var, hoca değil ermiş, 7 düvelin yarısını gezmiş. Hem de Kur'an-ı Kerim'in bir ayak üstünde okuyor. Her gece de peygamberle konuşuyor, buyruk alıyor. Atı doğru ona götürdüm, hoca ata baktı, kuyruğunu ayaklarını kaldırdı baktı. Karnını elledi, sağrısını şaplakladı, her bir yerini inceden ince gözden geçirdi. Bir de atın ağzını açtı ki hocanın aklı başından gitti. Amanın ha, amanın kedi kadri, sen ne yapmışsın? Bu atın ağzında bir mühür var ki üstünde Allah yazılı. Hiç kimseye söyleme, amanın ha, kimse duymasın. Bu at ermiş bir kişilerden. Sen bunu evine götür bağla, evine gökten para, mal, mülk, sağlık, bereket yağsın. Ben de atımı aldım, baktım ki aradığınız at bu attır. Yüce devletimin madem ki bu ata ihtiyacı vardır, ben vatanperverane bir adamım. Varsın canım da malım da devletime anası sütü gibi helal olsun. Şimdi ben atı size vereceğim. Yalnız bunun karşılığında bir şartım şurtum var. Duydum ki siz bu atı bulunca kurşuna dizecekmişsiniz. Paranızı bil tekmil alacağım. Hemen şimdi burada avucumun içine sayacaksınız. Yalnız iş bununla bitmeyecek. Siz atı 3 gün yedirip içirecek, ondan sonra kurşuna dizeceksiniz. Malum ya, asılacak, kurşuna dizilecek kişilerin son arzuları yerine getirilir. Bu at da aç, onun arzusu da bir torba yem. Sen atla konuştun mu? Son arzusunu ne biliyorsun diye sordu onunla alay ederek Taşkın Halil Bey. Kedi Kadri önce biraz şaşırdı. Yardım ister gibi Murtaza Ağa'nın gözlerine baktı. Komisyon üyeleri dalgalarındaydılar. Bu Kedi Kadri'nin gözünden kaçmadı. Doğrusu onların bu halleri ağrına da gitti. Ah, paraya gereksinimim olmasa, milyon verseler İnce Mehmet'in atını size vermezdim diye içinden geçirirken güzel aklı yardımına ulaştı. Bana o hoca, yani bizim köyün ermişi dedi ki, hayvanların ağızlarında Allah mührü olanları insanlardan daha mübarektir ve akıllıdır. Onun için onlar kurşuna dizilecekken son arzuları yerine getirilmeli. Aman hocam, ben atla nasıl konuşurum, at dili bilmem ki ben dedim. Komisyon üyeleri hep birden kahkahayı patlattılar. Kedi Kadri de onlara uydu. İçinde bir umut çaktı söndü. Belki de kanatlı sözlerle onları kandırmıştı. Ya Allah dedi içinden, konuşmasını sürdürdü. Hayvanların ağızlarında Allah mührü de olsa son arzuları ölmeden önce 3 gün 3 gece yem yemeleridir. Kollarını havaya açarak bağırdı. Değil 3000 lira, 100 bin, 1000000 verseniz İnce Mehmet'in atının son arzusunu yerine getireceğinize dair bana senet vermezseniz ben de bu atı size vermem. Vakit gelmiş geçmişti, hepsinin de karnı zil çalıyordu. Taşkın Halil Bey ayağa kalktı, kollarını açtı, gerindi. Of, yorulmuşum dedi. Seyit seydi, baksana şu atın ağzına, Allah yazılı mıymış? Gülüyordu, alay ediyordu. Kedi Kadri onun bu davranışından, kendisini aşağılamasından dolayı utanıyor, yerinin dibine geçiyordu ya, ne yapsın? İşin ucunda 3000 lira vardı ve çoluk çocuğu kıyamete kadar rahat edecekti. Bu yüzden ses çıkarmıyor, beylerin hali böyledir diye kendi kendini teselli ediyordu. Bunlar insanlarla hep taşak geçerler. Seyit Seydi ata yaklaşırken Kedi Kadri bir sıçramada atın yanına vardı, ağzını açtı. Bak bak bak Seyit Ağa efendim, işte orada damağının altında, bak orada Allah yazılı, gördün mü Allah yazısı. Seyit Seydi atın damağını dilinin altına, avurtlarına uzun uzun baktıktan sonra yok dedi, ne Allah var ne de kitap. Yahu sen ne biçim adamsın Kedi Kadri, sen hiç utanmıyor musun? İnce Mehmet'in atının donu Yağız, buysa al uyuz bir beygir. Senin okur yazarlığın yok diye bağırdı Kedi Kadri. He hey, millet okur yazarlığı olmayan bir adam atın ağzındaki Allah'ı okuyabilir mi? Jandarmalar yüzbaşının buyruğuyla Kedi Kadri'yi tuttular, avlu dışına götürdüler, bıraktılar. Kedi Kadri avlu dışından da bağırıyordu. Gitmeyeceğim, bu yanlışlığı size yaptırmayacağım. Aklınız başınıza gelince kadar burada, kumandanın önünde, İnce Mehmet'in ağzında Allah yazılı atı elimde, yemeden, içmeden, ölünceye kadar bekleyeceğim. Bırakın benim ölümümü, ağzında Allah yazılı at acından ölürse siz günaha girmez misiniz? Bu dünyada da öteki dünyada da kaçacak delik aramaz mısınız? Yüzbaşı Kertiş Ali'ye, Ali Onbaşı diye buyurdu. Bu adamı susturursan ancak sen susturursun. Taşkın Halil Bey Seyis'e, "Yahu Seyis Başı, nereden buldun bu mühür hikayesini?" diye sordu.
"Sorma bey," diye başını salladı Seyis Seydi. "Halt ettim. Adam söyleyince aklıma geldi. Şimdi işin yoksa at ağzı ara dur. İki gün içinde ağzı mühürlü 1000 tane at dolar çarşıya. Hem de ağzı altın tuğralı 1001 tane yılkıya bırakılmış at."
"Ne demek yılkıya bırakılmış at?" diye sordu komisyon üyesi savcı. İnce Mehmet atı komisyonuna savcı üye olduğundan bu yana her gün birkaç kere soruyor, Taşkın Halil Bey de onu yanıtlıyordu. Bu sefer Murtaza Ağa onu yanıtladı.
"Bak müddeyi umumi bey, atlar yaşlanır. Atlar yaşlanınca elden ayaktan düşerler. Köylü bunu ne yapsın? İşe yaramayan atı. Eti yenmez ki, derisi işe yaramaz ki kessin. İşte o zaman bu atları sahipleri götürürler, dağa bırakırlar. Dağda da bu bırakılmış atlar bir araya gelirler. 50, 100, 150. Böylece dağlarda dolaşırlar. Bilhassa kıtlık yıllarında dağlara çok at bırakılır. Bunlara da yılkı atı, yılkıya bırakılmış at derler."
"Anlar gibi oluyorum. Sonra ne olur bu atlara?"
"Vadisi yetenler, Allah rahmet eylesin, ölürler. Ölmeyenleri de işte böyle yakalarlar. İnce Mehmet'in atı diye bize getirirler."
"Anlamaya başlıyorum galiba Murtaza Bey."
Nazifoğlu'nun lokantasına girdiler. Taşkın Bey kendisini yorgunluktan öldüm diye sandalyeye attı. Bugünler kasaba bir şenlikti. Herkesin yüzü gülüyor, kimse kimseyle takışmıyor, kavga etmiyor, kimse kimsenin neredeyse dedikodusunu bile yapmıyordu. Kasaba değişmiş gitmiş, tarihinde böyle sevinçli, hoş günler yaşamamıştı. Bütün bu işler İnce Mehmet sayesinde olmuştu. Herkes İnce Mehmet'in dağdaki binbir maceralarla dolu yaşamına katılıyor, daha da çok fıkaralar, köylüler, delikanlılar onunla bütünleşiyorlardı. Hele İnce Mehmet'in atının başına para konması kasabayı iyice sevince boğdu. Kasaba ikiye ayrılmış, kimi köylüler İnce Mehmet'in atını yakalar teslim ederler diyor, kimi de böyle bir şeyin olamayacağını söylüyordu. Sonra kura da atları cins cins adamlar getirmeye başlayınca kasabada gerçek bir düğün bayramdır yaşandı. Atlarının İnce Mehmet'in atı olduğunu kanıtlayamayan birçok kişi kasabanın içine düşüyor, üfürsen yıkılacak atı üstüne bir masal uyduruyor, kendisine inanmayanlara ver yansın ediyordu. Kasabada at destanlarından, oyunlarından, türkülerinden, kimisi de bilmem nerede yakaladığı at üstüne hikayeler çıkarıyordu. At efsanelerinden, masallarından geçilmiyordu. Masal yüzü görmemiş kasaba çocukları, köy çocukları gibi masallarla, üstelik de türlü türlü işitilmemiş at masallarıyla uykuya varıyorlardı. Kadın günlerinde de yalnız İnce Mehmet vardı. Onlar da İnce Mehmet'ten başka bir şey konuşmuyorlardı. Bu kasabada sıkıntıdan patlayan, ikide bir diz soluğu büyük şehirlerde alan yüzbaşının karısı bile artık kasabadan ayrılmak istemiyordu. Kasabadaki şenlik böyle sürerse ölünceye kadar burada kalabilirdi. Ömrünün sonuna kadar da mutlu olabilirdi. Dağdan İnce Mehmet'ten her gün öyle haberler geliyordu ki anlatılınca kadınlar mest oluyorlardı. Bütün kadınlar canı yürekten İnce Mehmet'i tutuyordu. Zülfü'nün karısı, Hüsnü Hatun, Taşkın Halil Bey'in, yüzbaşının karısı gibi kocaları İnce Mehmet'çe öldürülecek olanlar bile. Kasabanın bütün kadınlarının hepsinin bir günü yoktu. Her mahallenin, her tabaka kadınlarının ayrı ayrı günleri vardı. Kadınlar haftanın her gününde bir başka evde toplanıyorlar, yiyip içiyor, eğleniyorlardı. İnce icat olunduktan sonra günler haftada ikiye çıktı. Attan sonra günler haftada üçleşti. İnce Mehmet baba yiğit, uzun boyluydu. Onu görenler yüzüne durup da 100 yıl baksalar doyamıyorlardı. İnce bir insandı. İnsanlara, özellikle kadınlara o kadar iyi candan davranıyordu ki kadınlar ona toptan sevdalanıyordu. İnce Mehmet o kadar yakışıklıymış ki Toros kızları oradan İnce Mehmet geçecek, geçecek de salt yüzünü görecekler diye yağmurda, çamurda, karda, kıyametle, boranda, kışta günlerce onun yolunu bekliyorlarmış. İnce Mehmet de hiçbir kadını geri çevirmiyor, hepsiyle gerdeğe giriyormuş. Yalnız kötü bir huyu varmış. Onu isteyen kızlar çoğalınca 11 kızla bile bir seferinde yatağa giriyor, kızı olan 11 kızın da sabaha kadar bekaretini alıyormuş. İyi bir şey değil, iyi bir şey değil ya, ne yapsın İnce Mehmet? O kadar güzel, hoş kız var ki dağlarda, sağlıklı, kütür kütür kızlar. Açık hikayeler anlatıyorlardı ki kadınlar, kime alışkan olmayanlar duyunca kıpkırmızı kesiliyorlardı. O dağ gibi İnce Mehmet'in kızların üstüne nasıl yüklendiğini, bacaklarını, memelerini, çenelerinin altını nasıl emdiğini, bakire kızların nasıl bayıldığını ballandıra ballandıra anlatmakta kimi kadınlar öylesine ustalaşmıştı ki o kadına yalvarıp yakararak bir anlattığını üst üste birkaç kere daha söyletiyorlardı. Bu anlatıcıların başında Hüsnü Hatun geliyordu. En açık saçık, en anlatılmaz konuyu öylesine bir ağır başlıkla anlatıyordu ki, bütün kadınları hiç görmedikleri İnce Mehmet'e kara sevdayla bağlatıyordu.
Dinlerken kızaranlar arasında Zülfü'nün karısı vardı. Genç, uzun boylu, esmer, Arap kısrağı gibi kalın dudaklı, göreni şehvetten çıldırtacak kadar alımlı, iri gözlü, uzun, kuğu boyunda bir kadındı. Kasabaya gelin geleli 5 yıl olmuş, bu 5 yılda kendisini ne kılığını ne de konuşma biçimini hiç değiştirmemişti. Kasabada her gören delikanlı ona aşık olmuş, üstüne türküler çıkarılmıştı. Köylü biçimi fistan giyiyor, başına öne gelen yanına altınlar döşenmiş sırmalı fes geçiriyor, üstüne de renk renk ipekliler bağlıyor, ayaklarına da altın çekirdekli ince halhallar takıyordu. Gerdanlığına, kemerine paha biçilemiyordu. Günlerde geliyor, bir köşeye çekiliyor, ağzını açmıyor, sadece o da çok açık saçık şeyler anlatıldığında onda bir değişiklik oluyor, yüzü yalım yalım kıpkırmızı kesiliyor, o büyük kara gözleri ıslanıyor, parlıyordu. İnce Mehmet Çiçekli Mahmud Ağa'yı öldürmek için kasabaya geldiğinde Zülfü'nün evine iniyor. Zülfü korkusundan bir odaya saklanıyor. Bu kadın da işte Ceren'e benzeyen bu kadın da Mehmet'in koynuna giriyor sabaha kadar. İnce Mehmet Çiçekli'yi öldürüp kasabayı çıkınca bu kadın onun üzengilerine yapışıyor. Beni de götür diye ayaklarını öpüyor. Mehmet diyor ki etme eyleme hatun, ben seni çok sevdim, kıyma kendine. Hatçeyi dayanamadım, dağa götürdüm de yüzbaşı onu öldürdü. Senin başına bir iş gelmesin sevdiğim demiş. Ben arada sırada gelirsen de birkaç gece kalırım. Atını üzengilemiş gitmiş. Bu kadın ondan sonra yemeden içmeden kesilmiş, gülmeyi konuşmayı unutmuş. O gün bugündür İnce Mehmet'i ağzını bıçaklar açmadan bekliyor. Vay fıkara! Allah böyle bir sevdayı kimsenin başına vermesin. Taşkın Halil Bey'in karısı çok şişmandı. Bu kadınlar arasında Adana Kız Lisesi'ne kadar gitmiş tek kadın oydu. Hiç durmadan konuşuyor, insanları bıktırıyordu. Çok merak ettiğinden dayanamamış bir keresine Zülfü'nün karısına sormuştu. ''Nasıldı hanım kardeşim, İnce Mehmet iyi miydi? Bir daha gelip seni aramadı değil mi?'' Kadının o kocaman gözleri ardına kadar açılmış, yüzü kıpkırmızı olmuş, başını önüne eğmiş, uzun bir sürede kaldırmamıştı. Taşkın Halil Bey'in karısı iyi, soylu bir kadındı. Kadın bu kadar duygulanınca sevda işi zor iştir demiş, bir daha üstelememişti. İnce Mehmet neyse ne ya, atı onu bastırmıştı. Daha dün dağlardan bir haber gelmiş, İnce Mehmet'in atı bütün bir köyün, kadın erkek, kız, gelin, yaşlı çocuk, bütün bir köyün, hem de bir bölük jandarmanın gözleri önünde sırasıyla 40 kısrağı aşmıştı. O at kısrakları aşarken jandarmalar dayamışlar tüfeklerine, ata hepsi her yerden ateş etmişler, bir tanesi bile geçmemişti ata. At sinek ısırdığında yaptığı gibi derisini bile oynatmamıştı. 40 kısrağı aşan at işini bitirince jandarmaların üstüne atlayarak varmış, çakmak taşınan kayanın keskin sivrisinde gün ışığının ortasında durmuş, dağlara karşı 3 kere üst üste kişlemiş, bütün o yörenin kısrakları da ona karşılık vermişlerdi. Kuşluk vaktiydi, seyi seyini 15 kadar atın ağzına bakmış, peygamber mührü aramış, yazık ki hiçbirisinin ağzına böyle en küçük bir işarete rastlamamıştı. Hır çıkarmak isteyen, gürültü yapan at sahiplerine de Kertiş Ali şöyle azıcık kendisini gösterince ortalık süt liman oluvermişti. İşte bu sıralar görkemli bir yağız atı çekerek hırsız Selim girdi avluya. Ağır ağır ilerleyerek geldi, komisyonun önünde durdu. Söyleyin bakalım, bu da mı İnce Mehmet'in atı değil? Çerkes Selim onun atın başına para konduğundan bu yana uzun yayla Çerkeslerinden Çukurova'ya taşımadık soylu at bırakmamıştı. Getirdiği atların hırsızlık olduğunu yüzbaşı da biliyor, ses çıkarmıyordu. Armağanını vermiyorlardı, bir de adamı hırsız diye mi yakalasınlardı? Böyle bir tutum insanlığa sığmaz, yüzbaşının vicdanı böyle insaniyetsizliğe razı gelemezdi. Seyit Seydi atın yanına geldi. ''Aç şunun ağzını'' dedi sertçe. O at hırsızlarını hiç sevmezdi. Zaten hiçbir seyis at hırsızlarını sevmez. Besle besle büyüt bir tayı, görkemli bir at olsun, bir hırsız gelsin onu da alsın götürsün. ''Ne var yani?'' dedi Çerkes Selim. ''Atı beğendiğinizde ödülümü mü vereceksiniz? Onun içinde yaşına mı bakacaksınız? Hiç yorulmasaydı, yaşı 5.'' ''Aç ağzını şunun.'' ''Ya ağzını ne yapacaksın atın? Yaşı 5 dedim ya.'' Çerkes Selim'in konuşmasına yüzbaşı kızdı. ''Aç şu atın ağzını diyorum sana, ukalalık etme. Ağzındaki mühre bakacak.'' diye bağırdı. Çerkes Selim hemen atın ağzını açtı. Seyit Seydi atın damağına, dilinin altına, avurtlarına baktı. ''Yok.'' dedi. ''Oysa ne güzel, ne soylu bir at. İnce Mehmet'in atı olacak bir at bu.'' ''Götür.'' diye bağırdı yüzbaşı. ''Bu hırsızın getirdiği at İnce Mehmet'in atı da olsa, ağzın içi mühürle de döşeli bulunsa, kim bilir nereden çalmıştır, istemez.'' Çerkes Selim orada duruyor, bu mühür işini anlamaya çalışıyordu. ''Ne mührü, ne ağzı?'' diye söyleniyordu. Ayağı fırlayan yüzbaşı ''Çabuk toz ol buradan.'' diye kızdı. Selim atın başını tutmuş hızla oradan uzaklaşırken kalabalığı yararak pire durmuş ağa girdi avluya. Onu görünce bütün komisyon üyeleri sevindiler. ''Hoş geldin pire ağa, durmuş ağa'' diye onu ayağa kalkarak karşıladılar. Pire durmuş ağa Ceyhan Irmağı'nın öte geçesinden bir Türkmen aşiretinin beyi olurdu. Soyunun Harzem sultanlarına çıktığı, dahası da Celaleddin Harzem Şah'ın bunun büyük dedesi olduğu söylenirdi. Getirdiği at soylu bir Arap atıydı. Ata sırma işleme eğer vurmuştu. Eğerin üzengileri kaşı da gümüş savatlıydı. Atın boğazına aralarında sırmalı muskalar olan mavi, kırmızı, sarı, yeşil boncuklar takmış, atın kuyruğuna alnına da renk renk kordalar bağlamıştı. Bu ince Mehmet'in atını yakalamak için çok çalışmış, çabalamış, başından çok işler geçmiş, atın yerini de solunda doğrultmuştu. Ona da Allah yardım etmişti, yoksa böyle atları görebilmek, bulabilmek imkan haricidir. Bir bakmışsın gözünün önünde, bir bakmışsın yok oluvermişler. Atı önce Urfa'da aramış, sonra Halep'te soluğu almış, sonra çölde at 7000 cerenin ortasında gezerken onu bulmuştu. Bu soy atlar çoğunlukla bir de çöllerde cerenlerle gezerler. Gördüm atı 7000 cerenin arasında. Haydi yakala bakalım. Pire durmuş ağadır bu, feleğin çemberinden geçmiştir. Oraya ismi azam duasını öğrenerek gitmiştir. Dua okuyup da hangi yaratığa üflersen o yaratık bir daha yerinden kıpırdayamaz. Aslan olsun, ejderha, kaplan, gergedan olsun yerinde taş kesilir kalır. Çölün ortasına 7000 cerenle ortalarındaki at taş kesildi kaldı. Pire durmuş ağa Allah sayesinde vardı, atı yelesinden tuttuğu gibi üstüne atladı. Dün akşam çölden evine geldi, işte şimdi burada. Şu atın ağzına bak Seyiz. Yaşı 6, İnce Mehmet'in atının da yaşı 6'dır. Ben dişine baktım. Yok, İnce Mehmet'in atının ağzında peygamber tuğrası var. Üstünde de Allah yazılı. Ona bakmadım işte diye endişelendi pire durmuş. Ama bu atın ağzında mutlaka mühür vardır. Eğer onun ağzında da varsa... Atın ağzını açıp bakan Seyiz Seyri, mühür falan yok bunun ağzında dedi. Bütün öteki atların ağzı gibi. Vardır, yoktur diye aralarında yoğun bir tartışma başladı. Atın ağzını o açıp bakıyor, bu açıp bakıyor, üzüntüyle başını sallayarak yerine dönüyordu. Pire durmuş ağa sonunda, ''Yahu dedi siz deli misiniz? Koskocaman deve dişi gibi adamlar oturmuşsunuz şuraya, sabahtan akşamlara kadar kurada, ölümcül atların ağzına mühür arıyorsunuz arkadaşlar. Siz deli misiniz? Atların ağzını açıp da Allah yazılı mühürü kim basmış oraya? Yahu İnce Mehmet'in atının alnında bu at İnce Mehmet'in atıdır diye yazılı değildir ya. Bulursunuz işte böyle görkemli bir at, bu İnce Mehmet'in atıdır dersiniz, olur biter. Tellalın eline verir, bir gün akşama kadar İnce Mehmet'in atını yakaladık diye çarşıyı dolaştırırsınız, olur biter. Pire durmuş ağanın söylediği akla yatkındı ama gene tartıştılar. Ve tartışmanın sonunda en doğru yolu buldular. İnce Mehmet'in atı eğer böyle bir at varsa, belki de böyle bir at hiçbir zaman mevcut olmamıştı. Köylüler İnce Mehmet'e böyle bir efsanevi at uydurmuşlardı. Yapmadıkları iş değildi ki, sıkıştıkça uyduruyorlardı. Ermiş, eşkıya, cin, peri. Niçin böyle yüz kanatlı, ölümsüz, yakalanmaz bir atı uydurmasınlardı? Önce Zülfü kalktı yerinden, atlardan iyi anlardı. Atın ağzına baktı. Bu atın ağzına 5. bakışıydı. Mühür var mı yok mu diye bir kere kuşkulanmıştı. Başını çevirerek yerine dönerken, ''Allah alem, bu atın damağının altına bir mühür görünüyor gibime geliyor. Allah biliyor ya, bu at İnce Mehmet'in atıdır.'' ''Demedim mi ben?'' diye el çırptı pire durmuş sevinçle. ''Onun damağının altında öyle bir mühür var ki, hem de kalıp gibi, hem de mühürün içine bir güzel Allah yazısı yazılmış ki, en güzel sülüs yazısıyla. Taşkın Halil Bey, bir de sen bak.'' Taşkın Halil atın ağzını Seyit Seydi'ye açtırdı. Ağzın içini, dilin altını uzun uzun araştırdı yerine otururken. ''Evet'' dedi, ''öyle bir yazı var ama sülüs mü, kufi mi bilemem.'' Bir de yüzbaşımız baksın nere durmuş ağa. Onun gözü değerli bir asker gözüdür. Biz bir görürsek o 1000 görür. Yüzbaşı dimdik ayağa kalktı, askeri adımlarla ata yürüdü. Ata geldi, o da yaklaşmadan Seyit Seyidi atın ağzını açmış bekliyordu. Yüzbaşı atın ağzına şöyle bir göz attıktan sonra, ''Evet'' dedi, ''orada damağın istikametinde bir mühür ayan beyan görünüyor. Yalnız içindeki Allah yazısı sülüs müdür, kufi midir, ben seçemedim.'' Muallim Rüstem Bey, savcı, yargıç, belediye başkanı, herkes atın ağzının içinde Allah yazılı mührü gördüler. Ama ne yazık ki mührün yazısı sülüs müdür, kufi midir çıkaramadılar. En sonunda atın ağzına Murtaza Ağa baktı. Bütün oradakiler bütün umutlarını Murtaza Ağa'ya bağlamışlardı. Buradakilerin içinde en çok mürekkebi oyalamıştı. Bilse bilse atın ağzına Allah tarafından basılmış mührün yazısının sülüs mü, kufi mi ya da başka bir cins yazımı olduğunu Murtaza Ağa bilebilirdi. Murtaza gitti geldi, atın ağzını açtırıp uzun uzun damağına baktı. Başını salladı, gene dolaştı, gene baktı. Kıçını kaşıdı, gözlerini ovuşturdu. Neden sonradır ki buldum diye el çırptı. Buldum, buldum. Sevincinden dört dönüyordu. Buldum. Bu yazı ne sülüs ne kufi ne de başka bir yazıdır. Bu yazı düpedüz Allah'ın kendi elinden çıkmış öz bir yazısı, şahsa mahsus tuğrasıdır. Bakın sana alıcı gözle bakınca nasıl da şimşek gibi çakıyor yazı atın ağzında. Evet, bu at İnce Mehmet'in atıydı. Ağzındaki mühre de Allah bil tamam kendi eliyle güneş gibi şavkıyan mübarek tuğrasına basmıştı. Taşkın Halil Bey Murtaza Ağa'ya sen işi bana bırak dercesine bir göz kırptı. Durmuş ağa, şimdi biz seni şu ağzı mühürlü ata ne vereceğiz? Ne vereceksiniz? İlanat verdiniz ya, 3.000 lira vereceğiz diye. Ama bu İnce Mehmet'in atı değil ki, yalan söyleme, hile yapma, sen de biliyorsun. Bu at İnce Mehmet'in atı değil, onun atı olsaydı 3.000'i alırdın. Doğru, onun atı değil ya, ağzı mühürlü. Haklısın, ben de onun ağzı mühürlü olduğu için 50 liralık atına 100 lira veriyorum. Pire Durmuş ağa bir pire çevikliğiyle yerinden havaya sıçradı. Sen 100 liraya eşek mi alıyorsun? Sen İnce Mehmet'in ağzı Allah tarafından mühürlenmiş atını alıyorsun. İnce Mehmet'in ağzının içi Allah tarafından mühürlenmiş atının yakalandığı bir anda bütün çarşıya yayıldı. Komutanlık avlusu duvarının arkası bir anda üst üste insanla doldu. Pire Durmuş'a çok öfkelenen yüzbaşı, sus diye sert buyurdu. Sen ne biçim adammışsın be? Hem atının ağzında Allah mührü var diyoruz, bu kadar adam, hem de sen bağırıyorsun. Bak görmüyor musun kalabalığı? Pire Durmuş Ağa sesini indirdi ama 3.000 lirasından da vazgeçmiyordu. Pazarlık uzun sürdü. Pire Durmuş Ağa sonunda 250 liraya razı geldi. Oldu diye kıvançla el çırptı Murtaza Ağa. Bu da oldu bitti. 250 lira sana. Anan sütü gibi helal olsun. Madem ki İnce Mehmet'in atını aldın getirdin ya. Bu cuma günü hem kasabanın pazarı hem de cuma namazına gelirler köylüler. Evet, bu cuma günü tan yerleri ışırken kasabanın büyük meydanında at kurşuna dizilecektir. Alanda şahit olarak biz de bütün kasaba halkıyla birlikte biz de bulunacağız. Sen de gel, gel de İnce Mehmet'in atı nasıl can veriyor gör. Ne diye Pire Durmuş gene yerinden can havliyle havaya sıçradı. Ne diyerek yere düştü. Şaşkınlıktan dili tutulmuş, neden başka bir şey çıkmıyordu ağzından. Bütün bedenini ter basmış, alnında da boncuk boncuk birikmişti. Epeyce bir çabadan sonra Pire Durmuş ağanın dili çözüldü. Ben atımı dünya malı için kurşuna dizdiremem. Onu benim en soylu kısrağım doğurdu. O en soylu bir atın da kulunudur. Öyle durduğuna bakmayın, küheylandır o. Ben de sandım ki İnce Mehmet'in atını yakalayacaksınız da yüzbaşıma vereceksiniz. 250 liraya bunun için razı geldim. Şimdi 1.000.000 lira verseniz bile ben onu kurşuna dizdirmem. Ben onu doğduğu günden bu yana bebe gibi balla şekerle koynumda besledim. Onu kurşuna dizdiremem. Ona kıyamam. Paranızla pulunuzla milyonunuzla sizin olsun. Onun kılına kimseyi dokundurmam. O benim elime doğdu. Hani Suriye hem de Mezopotamya çölünde 7.000 ceylanın ortasına dondurarak yakalamıştım bunu. Evet, 1.000 kere evet. Bu 6 aylık tay iken kaçtı da çöle cerenlere karıştı. Ben de peşine düştüm tayımın. Bu tayda bir hikmeti hüda olduğunu biliyordum. Ben onu 40.000 cerenin ortasında görünce o da beni gördü. Beni tanıyınca da sevincinden kişnemesi yeri göğü inletti. Ve geldi yüzünü benim ellerime sürdü. Benim yüreğim bu duruma, tayım bu insaniyetliğine dayanamadı. Gözlerimden yağmur gibi yaşlar boşandı. Ben böyle bir tayı nasıl kurşuna dizdiririm? Çok rica ederim. Hepinize teker teker yalvarırım. Kurşuna dizmeyin benim güzelimi. Bakın nasıl da süsledim. Gerdeğe girecek damat gibi. Bu paraya çok çok ihtiyacım var. Yoksa ben bu soylu atı hiç elden çıkarır mıydım? Acımdan da ölsem, parasızlıktan evim barkım dağılsa da, toptan ölsek de, etmeyin, eylemeyin. Pire Durmuş Ağa soylu Türkmen'in iskandan sonra yoksul düşmüş beyi, kimse ona beyliği yakıştırmıyor da herkes ona ağa diyor. Atı kurşuna dizmeyin diye komisyona çok yalvardı, çok diller döktü, çok zarıladı. O komisyondakiler onların hepsi eski arkadaşlarıydı, çok da sevişirlerdi. Nuh dediler de peygamber demediler, taş kesildiler, çelik kesildiler. Onların bu insaniyetsizliklerine, kana susamışlıklarına çok kızan Pire Durmuş Ağa yerinden sıçradığı gibi atına bindi. Sizi kanlı katiller, kana susamışlar. Sizin hepinizi bu soylu atımın yiğidimin tırnağına kurban ederim. Paranız da size kefenlik olur. Kefenlik olur inşallah. İnce Mehmet yakında geliyor. Kefenlik, kefenlik. Atını doldurdu. At yüksek avlu duvarından atladı sürdü. Nal sesleri çarşının çakıl taşı döşemelerinde bir süre çınladı. Kedi Kadri orada günlerdir getirdiği atla birlikte durduğu köşede duruyor. Karanlıkta parlayan kedi gözleri gibi gözleriyle olan biteni en küçük ayrıntısını kaçırmadan izliyordu. Pire Durmuş atına atlayıp da gidince Kedi Kadri ayağa kalktı. Gülerek komisyona baktı. Atının yularını tuttu, gülümseyerek onlara doğru yürüdü. Ben size demedim mi dedi, şu benim getirdiğim at İnce Mehmet'in atıdır. Açın bakın ağzını, bakın görün ki bu atın ağzında kalıp gibi yalp yalp yanan, tan yıldızı gibi şavklanan, içinde Allah adı yazılı bir mühür var. Ben size söyledim, siz benim bu cennetten çıkma atımın ağzına bile açıp bakmadınız.
Geldi atıyla birlikte komisyonun önünde durdu. Taşkın Halil Bey ne olursa olsun şu işi artık bitirmek istiyordu.
Murtaza Ağa'ya, şu atın ağzına bak bakalım, sanırım Allah alem bu atın ağzında mühür var. Baksana Murtaza Ağa, şu atın her hali onun ağzında mühür olduğunu gösteriyor.
Kedi Kadri sevindi, hemen atın ağzını açtı. Buyur buyur Murtaza Ağa, buyur da bak atın ağzına. Hem de mühür, hem de kalıp gibi, hem de bir ışık, ışıklı bir göz gibi. Atın ağzının içinde Allah adı yalp yalp edip durur.
Murtaza Ağa'nın yüzü ciddileşti, atın ağzını uzun uzun gözden geçirdi. Aradığımız at bu at dedi, biz boş yere yorulmuşuz. Boş yere başka atların ağzına mühür aramışız. Bakın şu atın ağzına, tam damağın altında Allah adı. Oradan oraya bir yıldız gibi kayıp durur. Pöh pöh pöh, ne yıldız ne yıldız, hem de ne yıldız. Bakın arkadaşlar, bakın bakın da Allah adını görün. Veh sübhanallah.
Sözlerini avlu duvarının arkasındaki meraklı kalabalığa duyaracak kadar yükseltiyordu. Bence İnce Mehmet'in atı budur ve hem de ağzındaki mühür yıldız gibi çakıyor. Allah oradan dünyamızı ısıtıyor. Bakın bakın, haydi siz de bakın, Allah adını görün. Görün ki bir atın ağzında nasıl parlıyor.
Ötekiler de atın ağzına baktılar. Atın ağzına bakan büyük bir şaşkınlık içinde, Allah Allah, Allah Allah, hikmeti hüda olacak iş değil. Atın ağzında bir ışık seyrediyor, oradan ayrılıyordu.
Yeni gelen kaymakam da merak ederek atın ağzına baktı. O daha büyük şaşkınlık içinde kalmıştı ya, kimseye bir şey söyleyemiyordu.
Murtaza Ağa, kedi diye buyurdu, gel buraya.
Geldim ağa.
Kedi hemen onun burnunun önünde bitti. Mehmet Ağa şişkin cüzdanını çıkardı. Cüzdana paralar yüzer yüzer sıralanmıştı. Oradan bir 150 lira ayırdı. Al dedi, güle güle harca.
Aa, bu 150 lira az değil mi?
Vay pezevenk diye gürledi Murtaza. 5 paralık yılkı atına 150 lira veriyorum. Vay ulan pezevenk vay. Ulan onu sana niye veriyorum? Geriye ver o parayı. Şimdi kumandana söyler, hırsızlık at getir diye bir zabıt tuttururum.
Uzandı, elindeki parayı aldı.
Hastır oradan. Al götür uyuz atını dedi.
Arkasını Kedi Kadri'ye döndü. Bir süre kendi kendisine söylendi. Şu bizim, şu bizim adamlarımız. Şu bizim iyilik bilmezler. Yılkıdan tutup getirdiği atına ya da çaldığı beygire 150 lira veriyorsun.
Kusura kalma ağa, ben de. Hani sen o mührü, içinde Allah'a adı çakıp süren mührü gördün sanıyordum.
Ne mührü ulan, ne çakıp sönmesi? Kim çıkardı bu mühür içinde başımıza? Şimdi İnce Mehmet'in atının ağzının içinde Allah adı. Al başına belayı. İnce Mehmet'in parmağındaki yüzük yetmiyormuş gibi. Ulan kim çıkardı mührü başımıza?
Ben çıkarmadım ağam.
Yakasından tuttu.
Kim çıkardı diyorum sana.
Kedi Kadri'nin korkudan gözleri dışarı vuramıştı.
Ben değil deyin. Aman ağam, ben değilim. Benim kanıma girme. O çıkardı.
O pire mi? Ne diyorsunuz siz? Hani o yalancı. O çok yalancı adamdır o. Atın ağzında mühür olduğunu ilk o görmüş. Benim hiçbir günahım yok. Ver 150 liramı da gideyim.
Vereceğim dedi Murtaza. Şimdi sen yukarıya çıkacak Asım Çavuş'a İnce Mehmet'in atının başına konan 3000 liralık ödülü bil tamam aldım diye bir senet vereceksin.
Sen yeter ki ver 150'yi. Ben 10.000 liralık da senet veririm.
Ali Onbaşı, al götür şu kediyi yukarıya.
Kalabalığın yanına döndü. Evet, bu işin de içinden alnımızın akıyla çıktık. Şimdi şu atı bir iyice süslemek gerek. Seyseydi.
Buyur ağa. Bu at cuma gününün şafağına kadar sana teslim. Bu ata iyi bakacak, onu sulayacak, yemleyeceksin o güne kadar. Ağzına da zinhar kimseyi baktırmayacaksın. Bir de onu öyle süsleyecek, püsleyecek, gerdeğe girecek damat gibi yapacaksın.
Yaparım ağam.
At burada jandarma kumandanlığına tevkifli olaraktan nezarethanede kalacaktır.
Tam bu sırada Kambur Ahmet eli arkasına sallanarak geldi. Komisyonun karşısında durdu. İnce Mehmet'in atının yakalandığı, atın ağzının içinde Allah yazılı, kayan yıldızlar misali parlayan bir mühür basılı olduğu bir anda baştan sona bütün kasabaya yayılmıştı. Kambur Ahmet de nasıl olsa beni çağırırlar diye merakını yenemeyerek jandarma komutanlığına damlamıştı.
Evet, kalacaktır. Nerede olursa olsun ben bu atı damat gibi cuma gününe kadar süslerim.
Ali'nin düldülü gibi.
Evet ağam, Ali'nin düldülü gibi.
Murtaza ona bir deste para uzattı. Öteki çarşıya doğru yollandı. Arkasını dönünce de Kedi Kadri'nin elindeki kağıdı kendine uzatır gördü.
Getirdim ağam 3000 liralık senedi. Asım Çavuş çok güzel donattı senedi. Atın ağzının içinde altın varak bir mühür olduğunu da yazdı.
Murtaza senedi onun elinden aldı. Biraz önce ayırdığı 150 lirayı ona verdi. Ardından da kulağına eğildi.
İnce Mehmet'in atının başına konan 3000 lirayı bil tekmil aldım. Bunun hilafına herhangi bir beyanda bulunursam öz bir anam öz bir avradım olsun yemin et. Öz bir avradım olsun dedi Kedi Kadri. Hadi güle güle harca.
Kedi Kadri Murtaza Han'ın eline sarıldıktan sonra tabanları yağladı. Topukları kıçını döverek avlu duvarının arkasındaki kalabalığı yararak çarşıyı buldu. Önüne gelene macerasını anlatmaya başladı. Ben atlara afsunluyum diyordu. 7000 ceren arasından ismi azam duasıyla bir de Düldül Dağı'nın bil tekmilde 3000 liramı aldım. Çoluğumun çocuğumun geleceğini kurtardım. Ağzında da altın varaklı mühür.
Çarşıyı dükkan dükkan fır dönüyor. İnsanlar da Andırı'nın türkücüsü Kel Aşık örneği onu bütün yaşamında ilk olarak dinliyorlardı.
Taşkın Halil Bey ayağa kalkarak ağır ağır sallanarak gelmiş, hazır ola geçerek önlerinde durmuş Kambur Ahmet'in yanında durdu, koluna girdi.
Durumu biliyorsun Ahmet Efendi, Allah'ın inayetiyle İnce Mehmet'in atını çok şükür yakaladık. Bu saadetli haberi cuma gününe kadar her gün sabahtan akşamlara dek tellal çağıracaksın. Sen ne diyeceğini, nasıl tellal çağıracağını her şeyi biliyorsun Ahmet Efendi.
Her şeyi biliyorum Taşkın Halil Bey efendim.
Murtaza Ağa tellalı kaçıracağından korkuyordu. Seyis Seydi'yi savar savmaz Kambur Ahmet'in yanına koştu.
Bilal-i Habeşi gibi avazın öyle bir tellal çağıracaksın ki Ahmet Efendi, duyan insan dilhun olacak, iki gözü iki çeşme ağlayacak, hem de yüreğinden kan gidecek. O İnce Mehmet'le...
Topal Ali'nin eve geldiğinde onunla yeniden kardeş olduklarını anımsadı. İnce Mehmet'i kötüleyen bir konuşmayı yapmanın burada uygun olmayacağını düşündü ve sustu.
Kambur Ahmet bir iyice hazır ola geçerek başı omuzlarının arasına biraz daha gömülerek, ''Siz gerisini bana bırakın, ben öyle bir tellal çağırayım ki.''
Taşkın Halil Bey komisyon üyelerine döndü. Evinde atın yakalanması onuruna bir şölen hazırladığını onlara söyledi. Herkes bundan kıvançlandı. Utku kazanmış komutanların ağır başlılığıyla Taşkın Halil Bey'in evine yürüdüler. Daha sokağın başına gelmeden burunlarına yoğun bir yemek kokusu geldi. Koku buradan çarşıya aşağı yayılıyordu.
Kambur Ahmet o gün hemen tellal çağırmaya çıkmadı. İnce Mehmet'in atının tellalı onun tellallık yaşamının en önemlisiydi. İnce Mehmet'in yakalanmasından daha da önemliydi. Millet nedense bu at işine çok bağlanmış onu başlıca sorunu yapmıştı. Öyle bir tellal çağırmalıydı ki onun tellalı sesi dillere destan olmalı, uzun yıllar belleklerden silinmemeliydi. O gece bir damla olsun uyumadı. Söyleyeceği sözleri ezberledi. Kasabanın üstündeki tepeye çıktı, sabaha kadar bütün sesiyle karanlığa durmadan tellal çağırdı. Tan yerleri ışırken de çarşıya indi. Caddenin başında bekledi, gırtlağını temizledi. Kepenkler gümbürtüyle açılırken o da sesini kepenklerin gümbürtülerinin üstüne çıkaracak kadar yükseltti, koyverdi. Bir anda kepenk gümbürtüleri, öteki sabah sesleri dindi. Kasaba kulak kesildi, onu dinlemeye başladı.
Ehey ahali, duyduk duymadık demeyin. Size ehemmiyetli ve de çok değerli bir haber ulaştıracağım ki duyanın dudakları uçuklayacak. Lalü ekkem kalkacaktır. Şimdi söylüyorum şimdi. Şimdi söylüyorum. Şimdi az sonra söylüyorum.
Durdu. Başını iyice havaya kaldırdı. Ceketinin yakasını, eteklerini çekiştirdi. Gırtlağını temizledi. İçinden sesini ayarladı.
Ehey ahali diye başladı. Sesi sabahın sessizliğinde çınladı. Taş, toprak, insan, duvar, kaldırımlar bir kulak kesilmiş onu dinliyorlardı. Bundan sonsuz kıvanç duydu, içi sevinçten pırpır etti.
Duyduk duymadık demeyin. İnce Mehmet Namşaki'nin atı yakalanmıştır. Atı yakalayıp getiren kişi atın başına konmuş bulunan 3000 Türk lirası parayı almıştır. Bu tılsımlı atı yakalamak kolay olmamıştır. Hiç de kolay olmamıştır. Atı yakalayan kişi büyük sihirbaza giderek kendisini at afsunuyla afsunlandıktan sonra yola çıkmıştır. Günlerce araştırdıktan sonra Mezopotamya dedikleri çöller ülkesine gelmiştir. Atın peşinde. Bakmış ki büyülü at 7000 cerenin ortasında çölde yayılıp durur. Atla göz göze gelmiştir. At ve ortasına yayıldığı 7000 cerenle göz göze bakışıp kalmışlardır öyle. O vatandaşın aklına hemen ismi azam duasını okumak düşmüştür. Ve de vatandaş duayı okuyunca ve de 7000 ceren ve hem de at orada çölün ortasında donmuş kalmışlardır. Vatandaş varmış, donmuş kalmış, atın sırtına atlayıp yelelerinden yakalamıştır. İsmi Azam duasını 3 kez daha okuyunca at cana gelmiş, uçmaya başlamış. Atın üstündeki afsunlu vatandaş gözünü kapayınca kendini Düldül Dağı'nın ak çakmak taşından doruğunda bulmuştur. Gözünü açmış ki ne görsün? At bir keskin sivri kayanın üstüne konmuş ki dünyanın ucu sanırsın, atın başı göğe değip dururmuş. Bir ismi azam duası daha okuyunca dağın bil tekmil kartalları uçmaya başlamış. Korkusundan atla binicisi de gözlerini kapamışlar. Birden de yörelerinde büyük fırtınalar kopmuş. Gözlerini bir açmış bakmışlar ki kasabadalar ve de jandarma kumandanların önündeler.
Ehey ahali, bunu gören komisyon azaları küçük dillerini yutmuşlar. Bu gökten inen kanatlı at karşısında. At öyle görkemliymiş ki gözleri kamaşmış. Ata bir daha bakamamışlar. Sonracığıma başlarını çevirmişler ki at don değiştirmiş, ölümcül bir beygir olmuş. Şaşıran azalar birbirlerine bakışmışlar ki o kadar olur. Ne yapalım, ne yapalım diye düşünürlerken orada atlardan anlayan pire durmuş, nam Türk menbeyi varmış. Amanın demiş, bu tılsımlı atların huyu böyledir. Onlar ağızlarının içindeki damaklarına basılmış mühürden belli olurlar. Atın ağzını açmışlar ki atın ağzından gün ışığı gibi gözleri kamaştıran ve hem de yakan ışıklar fışkırmış. Ehey ahali, duyduk duymadık demeyin. Atın damağına basılmış mühürün içinde ne var, ne var, ne var biliyor musunuz? Ey ahali, ne bileceksiniz? Allah'ın büyük hikmeti, Allah-u Zülcelal'in kendi adı yazılı. Ol sebepten ehey ahali, atın ağzının içi gün gibi ışıyor. İşte bu at İnce Mehmet'in atıdır. Başka bir at İnce Mehmet'in atı olamaz. Çünkü leyim ki başka bir atın ağzında gün ışığı gibi şırlayan bir mühür olamaz. Ehey ahali, bu at İnce Mehmet'in atı olunca İnce Mehmet'in canı bu attadır. Atın canı da İnce Mehmet'tedir. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bu at hastalanınca İnce Mehmet de hastalanır. Bu sevinince o da sevinir, o da güler. Bu at ağlayınca o da ağlar. İnce ölünce bu at da ölecek. Bu at ölünce İnce Mehmet de ölecek. İşte ol sebepten ey ahali, cuma günü şafak vaktinde bu at kurşuna dizilecektir. Bu at kurşuna dizilir dizilmez de takdiri hüda İnce Mehmet'le dünyanın neresindeyse orada canı çıkacaktır. Ve de vatanımız bu kan içici, bu ırz düşmanı, bu can mal düşmanı canavardan kurtulacaktır. Ağalarımız, beylerimiz, amirlerimiz, memurlarımız ve de aç susuz açlıktan dağlarda ot yiyen köylülerimiz bu belanın, vatan düşmanının şerrinden kurtulacaktır. Ehey ahali, vatanımız, cennet çukuravımız bir ejderhanın, bir Allah, bir din düşmanının kanlı ellerinden kurtulacaktır. Ey ahali, kurtulacaktır. Mübarek cuma sabahı ağzında Allah yazılı at kurşuna dizilecek, dizilecek, dizilecektir. O anda da İnce Mehmet'in canı, canı, canı çıkacaktır. Ey ahali, mübarek cuma günü alaşafakta İnce Mehmet nam eli kanlının ölmesini, canının çıkmasını görmeye, görmeye gelin.
Kambur Ahmet çarşının başından ortasına yürüdü. Orada da daha güzel dokunaklı tellalını çağırdı. Çarşı bugün tellaldan dolayı her günkünden daha erken kalabalıklaştı. Vakit öğleyi bulduğunda çarşı sokaklar bin bir ayaktı. Herkes can kulağıyla Kambur Ahmet'i dinliyordu. Kambur Ahmet'in tellalı her çağrışına biraz daha güzelleşerek 3 gün sürdü. Kambur Ahmet'in yanık, etkili, dokunaklı sesinden dolayı o biraz soluk almak için tellalını kesince önüne gelen kutluyordu. Özellikle ağalar, beyler. Murtaza ağa o kadar hayran kalmıştı ki onun sesine, neredeyse gücü yetse yüreğini çıkaracak, ona verecekti. İnce Mehmet'in atını kurşuna dizme komisyonu ne olur ne olmaz diye Seyis Seydi tarafından süslenmiş atı jandarma komutanlığına gelip gördüler. Seyis'in atı donatmasını çok beğendiler. O yaşlı ölümcül kurada at neredeyse İnce Mehmet'in gerçek atı olmuştu. Davul zurna davul zurnayla birlikte hayhuy da şafaktan çok önce başladı. Kasabanın alanını küçük bulan yöneticiler daha önceden akıl edip atın kurşuna dizileceği yeri değiştirdiler. Köprünün alt yanındaki eski günlerden bu yana pazar kurulan alan bu iş için daha uygundu. Cuma günü kasabanın pazarıydı. Pazar için her cuma büyük bir köylü kalabalığı kasabaya iniyordu. Gene cuma günleri dini bütün köylüler cuma namazlarını kılmak için kasabanın büyük camisine geliyorlardı. Bir de bunlara İnce Mehmet'in atının kurşuna dizileceğini haber veren tellalı ekleyince ortalığın mahşere dönüşeceğinden kimsenin kuşkusu olamazdı. Kalabalık pazar yerine umulandan da çok geldi. Köprüden aşağıdaki dereye, çaydan kasabanın ortalarına, çayın öbür kıyısına kadar geniş bir alan insanla daha ortalık ışımadan doldu. Durmadan davullar zurnalar çalıyor, ortalık uğulduyordu. Doğudaki dağların dorukları ağarır, karşı tepenin yamacına gün vururken alanda iğne atılacak yer kalmamıştı. O kadar ki atı kurşuna dizecek jandarma bölüğü, onun arkasındaki kasabanın yöneticileri ve ileri geleni alanın ortasına varabilmek için epeyce çaba harcamak zorunda kaldılar. Onlar yerlerini aldıktan az sonra kalabalığın ötesinden süslenmiş püslenmiş atın başı göründü. Bu anda da davul zurna sesleri, kalabalığın uğultusu kirp diye kesildi. Ortalığa derin bir sessizlik çöktü. İnsanların soluk alışları bile duyuluyordu. Seyit Seyit'i atın sırmalı dizgininden tutmuş çekiyor, atın her iki yanında da silahları ellerinde jandarmalar geliyorlardı. Kalabalık kendiliğinden ikiye ayrıldı, üfürsen yıkılacak at ayakları birbirine dolanarak getirildi. Ak kefenk taşından örülmüş köprünün az ilerisine dikildi. Jandarmalar yan yana karşıya dizildiler. Geceden suyun kıyısına bayrağa sarılmış kürsü kurulmuştu. Önce kürsüye kaymakam çıktı bugünün değerlendirmesini, İnce Mehmet'in nasıl bir kişi olduğunu, bu atın onun yaşamında ne olduğunu açık seçik anlattı. Kürsüden indi, kalabalık kendisini alkışlayacak sandı, sağa sola bakındı. Kimse de en küçük bir devinim göremeyince başını önüne eğdi. Yerine döndü, ardından belediye başkanı, ondan sonra da ötekiler kürsüye çıktılar, konuştular, indiler. Kalabalıkta en küçük bir kıpırdanma olmadı. Öğretmen Sami Turgut'un yırtınan, ortalığı sallayan, Orta Asyalı, sorul sorul kanlı konuşması bile halka sinek vızıltısı geldi. Herkes soluğunu tutmuş, kimseden çıt bile çıkmıyordu. Sessizliği yüzbaşının sert komut sesiyle birlikte iki manga jandarmanın silahlarından aynı anda çıkan kurşun sesleri bozdu. Karşıdaki at usulca yere indi. Hiç debelenmeden orada cansız öyle yan üstü yatmış kala kaldı. Kalabalığın sırtında gözle görülür, elle tutulur bir ürperti dolaştı. Ortalık eskisinden de beter bir sessizliğe gömüldü. Bir süre hiç kimse yerinden bile kıpırdamadı. Kasabadan, kasaba çarşısından en küçük ses gelmiyordu. Sonra gene yüzbaşının sert komutu duyuldu. Jandarmalar hazır ola geçtiler, ardından da ayak sesleri ortalığı çınlatarak kasabaya yürüdüler gittiler. Jandarma komutanlığına varıncaya kadar kalabalık onların ayak seslerini dinledi. Kasaba ileri gelenlerinin önlerinde yüzbaşı başları yerde oradan ayrılmaları bile donmuş kalmış kalabalığın durumunu bozmadı. Çarşıya geldiklerinde Taşkın Halil Bey başını kaldırdı, yanındakilere döndü. Biz bu işi çok kötü yaptık. O atın ağzının içindeki Allah yazılı mühür başımıza çok kötü işler açacak. Başka ne yapabilirdik dedi kaymakam. Ama atla birlikte İnce Mehmet'i de öldürdük bu şekilde dedi yüzbaşı. Jandarma komutanlığına kadar aralarında yoğun, endişeli bir konuşma geçti. Komutanlıkta herkes çayını içerken Taşkın Halil Bey, hele bir bekleyelim, devran ne gösterecek diye sabır önerisinde bulundu. Kalabalığın bu sessizliği hiç hoşuma gitmedi. Kalabalığın sessizliği gürültüsünden, patırtısından, ortalığı yıkıp yakmalarından çok daha korkunç oluyor, insanı iliklerine kadar donduruyordu. Ellerinde olsaydı o an atı kurşuna dizdirmekten vazgeçmek, yüzbaşı da içinde vazgeçmek hepsinin de içinden geçti. Kasabanın sessizliği daha sürüp gidiyordu. Kulak kabartmışlar, en küçük bir çıt çıkmayan, ölmüş gitmiş kasabayı dinliyorlardı. Öğleye kadar arada bir konuşarak, daha çok da kasabayı dinleyerek diken üstünde durdular. Güneş tam tepeye dikildiğinde yukarıdaki mahalleden tek başına öten bir horozun sesi geldi. Ona başka kenar mahallelerden birkaç horoz daha katıldı. Ardından da çarşıdan gelen duyulur duyulmaz sesler birbirine karıştı. Sesler az sonra da uğultuya dönüştü. Kulak verip dinlediler, kasaba yavaş yavaş eski haline geliyordu. Onlar da bütün endişelerinden sıyrılıp kendilerine geldiler. Köylüler akşama kadar bölük bölük, sonra da birer ikişer atın önünde gelip bir süre yüzleri uzamış, kederli saygıyla duruyorlar, gözlerini ölü ata dikip orada bir süre kalıyorlar, sonra da çabuk çabuk attan uzaklaşıyor, kasabanın köylerinin yolunu tutuyorlardı. Köylülerin, kasabalıların ölü atı ziyaretleri gecenin karanlığına kadar sürdü. Atın ölüsü orada köprünün altında bir gün bir gece kaldı. Atın yanına yaklaşıp ona kimse parmağının ucuyla bile dokunamadı. Köpekler bile ölü atın yanına varamadılar. Uzaklarda duruyor, ata şöyle bir göz atıyorlar. Sonra da kuyruklarını patançların arasına kıstırıyor. Oradan süklüm püklüm ayrılıyorlardı. İkinci günün sabahında tan yerleri ışılı ışıyacak. Kasabalılar uzun bir at kişnemesiyle yataklarından fırladılar. Kişneme üst üste üç kez daha alacakaranlığı biçti. Köprünün altından kuzeydeki dağlara, güneydeki Akdeniz'e, doğuya, batıya dalga dalga yayıldı gitti. Bir anda da köprünün altına bir kalabalık aldı, atın kurşuna dizildiği yere geldiler. Baktılar ki atın ölüsünün üstünde yeller esiyor. O gün kasaba her günkünden daha canlıydı. Kasabalılar, genç yaşlı, çoluk çocuk çarşıya, alanlara dökülmüşler, olağanüstü bir günün heyecanını yaşıyorlardı. Şafağa karşıydı, köprünün üstündeki yüksek tepenin yamacından 12 ak libaslı kişi ışıklar içinde balkıyarak aşağı indiler. Köprüye ayak basar basmaz da İnce Mehmet'in atı ayağa kalktı. Derin bir uykudan uyanırcasına silkindi. Işık içindeki adamlar ona yaklaşırlarken şaha kalktı. Burun delikleri şişti, ön ayakları göğü döverek üst üste kişnedi. Atın donu değişmiş, apak bir bulut gibi olmuş, bedeni de büyümüştü. Yeresi kuyruğu savruluyordu. Gelen 12 ak libaslı kişi onun yöresine aldılar, bir süre beklediler. At onları teker teker kokladıktan sonra uysallaştı. Yönünü dağlara döndü, boynunu uzattı, esen yeli kokladı. 12 ak libaslı kişi de onun dört yanını çevirmişti. Yürüdüler, dağlara doğru çekildiler, gittiler. Orada köprünün gözünün altında atın kurşuna dizildiği yerde küçücük, arada sırada sert çakan bir ışık kaldı. Bu sabah çarşıda, dükkanlarda, evlerde hep kurşuna dizilen at konuşuluyordu. Kimisi yöresindeki 12 kişiyle atı dağlara alıp giderken, kimisi ovadan Akdeniz'e inerken, kimisi doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde görmüştü onları. 12 ak libaslı kişiyle aralarındaki kır at gecenin karanlığının ortasında ulu ak bir çiçek gibi açmışlardı. Kimisi de böyle görmüştü onları. 10. dizinin sonu. Sayfa 226.